Bilgisayar dünyasında belki de bu yılın en heyecan verici gelişmesi Ryzen 4000 serisi mobil işlemci platformunun piyasaya çıkması oldu. Çünkü rekabeti değiştiren, dengeleri alt üst eden radikal bir kırılma sağladı. Bana soracak olursanız bir başka önemli gelişme ise Asus'un Zephyrus G14 isimli dizüstü bilgisayarı piyasaya sürmesi. Çünkü bu bilgisayar söylemesi kolay ama yapması zor bir başarıya sahip. Nedir o? Dünyanın en güçlü 14 inç dizüstü bilgisayar modeli. Niye zor bir ikilemden bahsediyorum? Çünkü söz konusu taşınabilir bilgisayar modelleri olduğu zaman aynı anda performansı yükseltip taşınabilirliği geliştirmek çok zor bir mühendislik görevi. Ama Asus ve AMD mühendisleri işbirliği yaparak bu zor görevin üstesinden gelmeyi başarmışlar. Hiç merak etmeyin, bunların hepsinden bahsedeceğim zaten. Bilgisayarın detaylarına geçmeden önce AMD'nin Ryzen 4000 serisi mobil işlemcilerine kısaca göz atalım. Yeni platform hem işlemci mimarisindeki muazzam gelişim hem de üretim tarafındaki avantajlardan sonuna kadar istifade ediyor ve günümüzün modern iş yükleri için çok çekirdekli yüksek kas gücünü mümkün olan en düşük enerji tüketimiyle sağlıyor. AMD'nin Zen 2 işlemci mimarisi Ryzen 3000 serisi masaüstü işlemcilerle rüştünü ispatlamıştı zaten. Dünyada ilk defa, bakın altını çiziyorum, dünyada ilk defa 7 nanometre üretim tekniğini kullanan yüksek performanslı x86 işlemci ailesi birim alanda daha fazla transistör yoğunluğuna ulaşarak bir taraftan daha fazla çekirdeği getirip diğer taraftan da bu çekirdeklerin mümkün olan en yüksek hıza olabilecek en düşük enerji tüketimiyle ulaşmasını sağlıyor. İşte bu güncellemeler sayesinde AMD Intel'in çok önünde giderek 15 wattlık 8 çekirdekli işlemciler sunmayı başarıyor. Şöyle düşünelim. U sınıfı en hızlı mobil işlemci olan Ryzen 7 4800U ki yakında incelemesini paylaşacağım, gerçekten fantastik bir performansı var. İşte bu işlemci standart saat hızı olan 1800 MHz'i 15 wattlık termal bütçeye sığdırabiliyor. Yani Zen 2 gibi yüksek performanslı işlemci mimarisi ve 1800 MHz saat hızına sahip olan her bir çekirdek 2 wattın altında bir TDP değerine sahip. Yani ısıl tasarım gücüyle geliyor. Performans bölü watt dengesi anlamında gerçekten muazzam değerler bunlar. U sınıfı işlemciler demişken Ryzen 4000 ailesi 2 gruba ayrılıyor. Bunlar H serisi işlemciler ve U serisi işlemciler. H serisi yüksek performans modellerden oluşurken U sınıfı ise ultra ince ve ultra taşınabilir bilgisayarlarda kullanılıyor. Intel'in rutine bağlamış, monotonlaşmış ürün stratejisini yıkan Ryzen 4000 serisi U sınıfı işlemciler ki 15 wattla geliyorlar, iş yüküne göre Intel'in bazı H serisi yüksek performanslı mobil işlemcilerini geride bırakabiliyor. Gerçekten muazzam kazanımlar bunlar. İşte Ryzen 4000 serisinin en büyük avantajı da bu. Son birkaç yıldır her yeni işlemci jenerasyonundan %5, hadi bilemediniz en iyi koşullarda %10 performans artışı veren ama çekirdek sayısında hissedilebilir değişim yapmayan Intel'e karşı bir anda çok çekirdekli modellerle yepyeni bir dönemi başlatması oldu. Tüm bu değişim içerisinde Zephyrus G14 daha da özel bir model. Çünkü HS sınıfı Ryzen işlemci kullanıyor ki bu açıdan dünyanın ilk ve şimdilik tek bilgisayarı. H'den sonra gelen ise Special, yani özel anlamında. Test bilgisayarımdaki Ryzen 9 4900HS 4900H ile neredeyse aynı özelliklere sahip. Her ikisi de 8 çekirdekli ancak HS olan modelin standart saat hızı 300 MHz, turbo hızı ise 100 MHz daha düşük. Isıl tasarım gücü ise 35 Watt. Yani burada 10 Watt'lık bir kazanım var. Ancak buradaki asıl stratejim hızı keserek TDP'den kazanım elde etmek değil. HS sınıfı işlemciler için üreticiler AMD'yi arayarak dostum satın almak istiyorum yolda gelsin diyemiyor. Burada özel bir geliştirme yolu var. AMD'nin devam eden onay laboratuvarı adını verdiği yepyeni bir metodoloji söz konusu. HS işlemci kullanan dizüstü bilgisayar modelleri fikir aşamasından üretime gireceği ana kadar AMD ile işbirliği çerçevesinde geliştiriliyor. Hatta bununla da sınırlı değil. Bu bilgisayar piyasaya çıktıktan sonra verecek sürücü güncellemeleri de önce AMD'nin onayına gidiyor. AMD onay verirse servis edilebiliyor. HS işlemciler için AMD'nin ilk iş ortağı Asus oldu ve 6 ila 9 aylık bir ayrıcalık tanındı. İşte bu yüzden Zephyrus G14 dışında diğer markalarda HS işlemci kullanan herhangi bir modeli şimdiye kadar göremedik. Ancak muhtemelen yıl sonu ermeden önce bazı modeller görebiliriz. Şimdi yavaş yavaş bilgisayarın detaylarına geçeceğim geçmesine, lakin öncesinde Zen 2 mimarisini kullanan Ryzen 4000 serisi mobil işlemcilerle Ryzen 3000 serisi masaüstü işlemciler arasındaki farka bakalım. Şimdi mobildeki isimlendirme kafaları karıştırmasın. Evet, bir jenerasyon öndeymiş gibi bir algı uyandırıyor ama durum öyle değil. Sevgili dostlar, Ryzen macerası masaüstüne Zen mimarisi, mobilde ise Zen Plus mimarisiyle başladı. Dolayısıyla AMD mobildeki isimlendirmeyi 2000 serisinden başlattı. Günün sonunda masaüstündeki Ryzen 3000 serisi ve mobildeki Ryzen 4000 serisi aynı jenerasyonu temsil ediyor ve her ikisi de Zen 2 mimarisini kullanıyor. Ryzen 4000 serisi mobil işlemciler mobil dünyanın ihtiyaçlarına göre optimizasyonlara sahip. Örneğin masaüstü Ryzen işlemciler aynı paket içerisinde, aynı çatı altında chiplet adını verdiğimiz çok çekirdekli küçük zarlardan oluşuyor. Ve genelde bir ya da iki tane chiplet bulunuyor. İşlemci modeline göre her bir chiplet 8 tane çekirdeği ev sahipliği yapabiliyor. Chipletlerin yanı sıra bir de onlardan büyük görünen performans sağlayıcı konuları kontrol eden IOS'ları bulunuyor. Ancak mobilde durum farklı. Ryzen 4000 serisi işlemciler monolitik dediğimiz chipleti olmayan yekpare tasarımı baz alıyor. Teknik olarak son derece doğru. Çünkü masa üstünde iş yüküne bağlı olarak chipletlerin kendi arasında haberleşmesi, duruma göre ikinci chipletin aktif olması ya da kapanması hem ekstra güç tüketimi hem de erişim süresine olumsuz etki ediyor. Ancak bunlar chipletlerin getirdiği bazı başka avantajlarla aşılabiliyordu. Mobilde ise bunlara hiç girmeden üretimi daha kolay, daha sade ve mobilin doğasına daha uygun tek zarlı yekpare bir tasarım ilerleniyor. Daha da derine inebilirim, daha başka detaylardan bahsedebilirim ama canınızı sıkmak ve kafa karışıklığı yaratmak istemem. Dolayısıyla performansı etki eden iki önemli güncelleme ile yolumuza devam edelim. Bunlar masaüstü Ryzen işlemcilerden farklı olarak PCI Express 4.0 desteğinin olmaması ve çekirdek seviyesinde 3. seviye bellek kapasitesinin 4 MB'dan 1 MB'e çekilmiş olması. Her ikisi de enerji tasarrufunu geliştirmek için yapılan önlemler. Evet, umuyorum ki bu detaylarla Ryzen 4000 serisi mobil işlemcilerin genel hatlarını görmüş olduk. Şimdi isterseniz Atom Karınca adını verdiğim Zephyrus G14 ile videomuza devam edelim. Az önce de ifade ettiğim üzere dünyanın en güçlü 14 inç dizüstü bilgisayar modeline bakıyoruz. Bu bilgisayarın bir başka önemli özelliği ise AMD platformunda şu ana kadar gördüğüm en premium makine olması. Magnezyum alaşım gövdeye sahip olan Zephyrus G14 1.6 kilo ağırlığa ve 18 mm kalınlığa sahip. Evet, dünyanın en ince ve en hafif dizüstü bilgisayar modeli sayılmaz. Ancak unutmamak gerekiyor ki bu bilgisayar bir ultrabook değil. Bu bilgisayar tam bir mobil performans üssü. Malzeme kalitesi dışında üretim ve işçiliğin de son derece iyi olduğu bilgisayarda herhangi bir zayıf noktaya denk düşmedim. Zephyrus G14 Asus'un ROG serisi diğer bilgisayar modellerinden farklı görünüyor. Çünkü sadece oyuncuları değil aynı zamanda iş dünyasını da hedefliyor. Gittiği yerde video montajı yapan içerik editörleri bunu örnek olarak gösterebilir. Mesela benim gibi. Dolayısıyla kimlik kartında ROG yazsa bile aslında smoking giymiş bir canavar duruyor karşımızda. Özünde şunu anlatmaya çalışıyorum. Renkli bir RGB klavyesi, etrafı ışıklandırılmış kasası ya da tamamı siyah olan keskin çizgilerle bezenmiş bir tasarım yok. Mümkün olduğu kadar sade, uygulanabildiği kadar yalın görünüyor. Bilgisayarın üst kısmı oldukça ilginç çünkü çok sayıda delik bulunuyor. Benim kullandığım modelde olmasa bile Zephyrus G14 için Anime Matrix adı verilen opsiyonel bir özellik sunuluyor. Bilgisayarın kalınlığına ve pil süresine etki eden bu özellik, deliklerin olduğu kısımda 1215 tane mikro LED ışık sayesinde o kısma istediğiniz yazı ya da animasyonu koymanızı sağlıyor. İlginç, farklı ama pahalı ve bana soracak olursanız çok fazla işlevi olmayan bir özellik. Hava atmak gibi bir işlevi olabilir. Onu ayrı tutuyorum. Asus'un Ergolift tasarım anlayışı Zephyrus G14'te de var. Dolayısıyla ekran açtığınız anda bilgisayarın arka kısmı bir miktar yukarı kalkıyor. Bu hem klavyeyi açı kazandırarak ergonomik bir kullanım sağlıyor hem de aynı zamanda bilgisayarın soğutma performansını arttırmış oluyor. İç kısma geçmeden önce bilgisayarın bağlantı özelliklerine de bakalım. Hem sol hem de sağ taraftaki havalandırma ızgaraları sebebiyle bağlantı portları ön kısmı alınmış. Sol tarafta güç konektörüne ek olarak bir adet HDMI 2.0B konektörü, bir adet USB 3.2 Gen 2 hızına çalışan Tip-C portu ki aynı zamanda DisplayPort 1.4 desteği sunuyor ve belki daha da önemlisi elinizde 65 wattlık bir Type-C adaptörü varsa Zephyrus G14'ü bu port üzerinden de şarj edebiliyorsunuz. Bilgisayarın 180 wattlık kendi adaptörü kadar hızlı şarj etmeyecektir ama olur da böyle bir ihtiyaç ortaya çıkarsa kullanabilirsiniz tabii ki. Tüm bunlara ek olarak sol tarafta bir de 3.5 mm kulaklık konektörü bulunuyor. Sağ tarafa geçildiği zamansa USB 3.2 Gen 2 hızına çalışan Type-C arayüzü, 2 adet USB 3.2 Gen 1 hızına çalışan standart USB konektörü ve en arkada da Kensington kilidi bulunuyor. Bir aparat yardımıyla bu kilit üzerinden bilgisayarı o an ihtiyacınız varsa eğer dilediğiniz herhangi bir yere sabitleyebiliyorsunuz. Kısacası bağlantı konektörleri açısından son derece iyi bir bilgisayar. Ama ne var ki video ve fotoğraf işlemeye son derece yatkın, bu konuda son derece yüksek performansı olmasına karşın bu bilgisayarda herhangi bir kart okuyucusu bulunmuyor ki bu bence Asus'un yaptığı bir hata. Ha, buna ek olarak Thunderbolt 3 desteği de bulunmuyor. Yine buna ek olarak standart bir Ethernet portu da bu bilgisayarda bulunmuyor. Bu şu açıdan önemli. İşim gereği sık sık seyahat ettiğim için gittiğim yerlerde otellerde kalıyorum ister istemez ve bazı otellerde Wi-Fi son derece kötü oluyor. Dolayısıyla Ethernet bağlantısı yapmak zorunda kalabiliyor. İşte bu bilgisayarda Ethernet portu olmadığı için böylesi durumları dikkate alarak bir de çoklayıcı bir adaptöre ihtiyacımız olacak. Kutu içeriğine o adaptör de çıkmıyor. Keşke çıksaydı en azından. Kısacası durum böyle. İç kısma geçelim ve ekrana bakalım. İlk dikkat çeken detay tıraşlanmış çerçeveler. Üst ve kenar çerçeveler oldukça ince. Ancak alt çerçeve sanki diğer taraftaki fazlalıklar oraya eklenmiş kadar kalın görünüyor. Tuhafıma giden asıl detay ise şu. Bu bilgisayarda herhangi bir webcam yok. Hani çerçevesi çok ince bazı ultrabook modellerinde webcam'in olmaması ya da klavyeye gizlenmiş olmasını anlayabiliyorum. Ancak Asus'un ekran üst kısmında yeri de varmış. Fakat niye kullanmamış, niye webcam koymamış anlamış değilim. Klavye iki bölümden oluşuyor. Üst kısmındaki fonksiyon tuşları ve ana tuş takımı. Fonksiyon butonları ses kontrolüne, mikrofona ve Asus'un Armoury Create yazılımına hızlı erişim sağlarken sağ taraftaki güç butonu aynı zamanda parmak izi okuma sensörüne ev sahipliği yapıyor. Ha şu ana kadar kullandığım en hızlı sensörüm hayır değil ama görevini yerine getirebiliyor tabii ki. Klavyenin kendi düzeni hiç fena sayılmaz. Belki Enter tuşu biraz daha büyük olabilirdi ama onun dışında kullanışlı ve keyifli bir klavye. Burada hoşuma giden iki güzel detay var. Bunlardan ilki son derece sessiz bir klavye olması. Tuş yüksekliği iyi organize edilmiş ve harekete geçirmek için çok fazla güce ihtiyaç duymuyorsunuz. Dolayısıyla bir doküman hazırlarken yani klavyeyi yoğun kullanmanız gereken durumlarda eğer yanınızda bir başkası varsa kuvvetle muhtemelen rahatsız olmaz diye düşünüyorum. Diğer güzel detay ise özelleştirilmiş space yani boşluk butonu. Dikkat ederseniz sol tarafı aşağı doğru biraz çıkıntı yapıyor. Çünkü WASD tuşlarıyla oyun oynayan kullanıcıların space'e daha kolay erişmesi ve daha rahat kullanması hedeflenmiş. Touchpad klavye kadar başarılı sayılmaz. Evet belki çoğu kullanıcı bu bilgisayarı fareyle kullanacak. Bunda ben de kesinlikle hemfikirim. Lakin yüzey alanı daha geniş olabilir, tıklama hissi biraz daha iyi yapılabilirmiş. Tüm bu detaylardan sonra bilgisayarın alt kapağını açalım ve iç dünyasına göz atalım. Çoğu dizüstü bilgisayar modelinden farklı olarak kırmızı renkli anakarta sahip olan sistem çok fanlı ve çok ısı borulu bir soğutma ile sakinleştiriliyor. Fanlar sıcak havayı kendi taraflarından dışarıya doğru tahliye ediyor. Aynı zamanda arka ve alt bölümde de hava tahliye kanalları bulunuyor. Şu ana kadar gördüğüm en iyi soğutma sistemi olduğunu söylemem zor ama görevi de hiç kolay sayılmaz çünkü böylesine yüksek performansı, böylesine minyatür bir kasa içerisinde dizginleyebilmek gerçekten son derece zor bir mühendislik görevi. Bana soracak olursanız soğutma sistemi için yazılım kontrol ideal profil performans modu. Ancak turboyu alabilir ya da manuel olarak her daim her sıcaklık seviyesinde gerek işlemci gerekse de ekran kartının kendi fanlarını sürekli olarak %100'de çalıştırabilirsiniz. Ama şunu söylemem gerekiyor ki hem işlemci hem de ekran kartının fanlarını sürekli olarak %100 çalıştırmaya başlarsanız bilgisayarın yaratmış olduğu gürültü 60 desibelin üzerine çıkıyor ve kulaklık kullanmadan bilgisayarı kullanmak keyifsiz bir hale geliyor. Zephyrus G14'ün soğutma sistemi genel olarak bu bilgisayarı dizginlemeyi başarıyor ama fanlar tam kapasitede çalışırken bile bilgisayarın yoğun yük altında belli oranda ısındığını hissedebiliyorsunuz tabii ki. Anakartın bellek yapısına bakıldığı zaman ilginç bir durum bizleri bekliyor. Bilgisayarda kullanıcının erişebileceği sadece bir tane bellek modülü var. Çünkü 8 GB'lık 3200 MHz'ında çalışan diğer bellek modülü anakarta lehimli olarak geliyor. Diğer belleği kullanıcı isterse değiştirebilir. Dolayısıyla benim kullandığım bilgisayarda 16 GB'lık bellek kapasitesi vardı ama arzu edersem 8 GB'lık bellek modülünü çıkartarak oraya 16 GB ya da bulunması zor satın alması pahalı olan 32 GB'lık 3200 MHz'de çalışan bir başka bellek modülünü tabii ki takabilirim ama zor, pahalı ve zahmetli bir yöntem olacaktır bu. Tüm bu detaylardan sonra şimdi isterseniz Zephyrus G14'ün performansını etki eden temel donanım bileşenlerine geçelim isterseniz. Önce ekranla başlayalım. Zephyrus G14 için Asus 3 farklı panel seçeneği sunuyor. Test ettiğim cihaz 2K yani 2560x1440 piksel çözünürlüğe ve 60 Hz yenileme hızına sahip. Aynı zamanda Adaptive Sync yani FreeSync desteği de sunuyor ve Pantone sertifikası ile yüksek renk doğruluğu vaat ediyor. Asus'un iddiasına göre sRGB ve renk paletini %100 oranı üretebiliyor bu ekran. Birazdan her zaman olduğu gibi donanımsal test cihazım ile ekranın doğruluğuna bakacağım arkadaşlar. Ama öncesinde diğer ekran seçeneklerine de göz atalım. Burada 2 tane seçenek var. Her ikisi de Full HD olarak geliyor ve Pantone sertifikasına sahip. Ancak bunlardan birisi 120 Hz, diğeri ise 60 Hz yenileme hızıyla desteklenmiş. Açıkçası RTX 2060 Max-Q'un Full HD ve en yüksek kalite ayarlarında özellikle e-spor oyunlarını 120 FPS seviyesinde çalıştırabilir tabii ki. Ama benim kullandığım bilgisayardaki 2K ekranda en yüksek kalite ayarlarındaki oyunlarım GeForce RTX 2060 Max-Q ile 120 FPS ve üzerine oynatmak neredeyse imkansıza yakın. Dolayısıyla daha az ekran deneyimi isteyenler için doğru seçenek Full HD 120 Hz olan. Ama ben ağırlıklı sürekli olarak içerik üretimine yoğunlaşacağım için 2K çözünürlüğe sahip olmak benim için daha büyük avantaj. IPS panel kullanan bilgisayarın görüş açıları son derece iyi. Parlaklığı da genel olarak tatminkar ama belki biraz daha yüksek olabilirdi. Ölçüm sonuçlarından da görülebileceği üzere sRGB konusunda, yani renk doğruluğu anlamında sözünü tutan bir bilgisayara bakıyoruz. Ben genel olarak ekranı beğendim. Gerek içerik üretirken, gerekse de film izlerken ya da oyun oynarken keyfimi kaçıracak herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Madem keyif kısmına girdik, hoparlörden de bahsedeyim. Zephyrus G14'ün toplamda 5 watt kapasiteli 2 tane hoparlörü ve 1.4 watt kapasiteli tweeterları bulunuyor. Ses çıkış gücü ve baslar anlamında belirgin bir deneyim sağlıyor. Apple'ın benzer boyuttaki bilgisayarlarını bir tarafa bırakırsak eğer, bence diğer rakipleri karşısında özellikle 14 inç boyutunda hoparlör başarımı en iyi bilgisayar modellerinden birisi Zephyrus G14. Ben gerek masaüstü olsun gerekse de dizüstü bilgisayar olsun sesle ilgili bir içerik tüketimi yaparken genellikle kulaklık kullanıyorum ama dediğim gibi bu bilgisayarın sahip olduğu hoparlör de hiç fena değil. Üstüne üstlük Dolby Atmos ses desteği de getiriyor. Gelelim performans kısmına. İşlemcinin detaylarından videonun başında bahsetmiştim zaten. Ryzen 9 4900S kesinlikle benzersiz bir performans sunuyor. Intel tarafında şu an amiral gemisi olan 10980HK gibi 8 çekirdekli ve 5.3 GHz'e kadar çıkabilen işlemciye bile kafa tutuyor ve içerik tüketiminde çok daha yüksek performanslı oyunlarda da Intel'in beklemediği sonuçlara imza atabiliyor. Yerine göre daha hızlı olabiliyor, yani yerine göre belki geriden takip edebiliyor, fakat toplam deneyime bakıldığı zaman muhtemelen Intel'in beklemediği bir performans seviyesine çıkıyor Ryzen 9 4900S. Yani şöyle söylemek yanlış olmaz. Intel'in mobildeki en rekabetçi ama aynı zamanda en pahalı mobil işlemcisi olan Core i9 10900HK belki de Ryzen 9 serisi işlemcilere Intel'in en net cevap verebildiği işlemci, çünkü kıran kırana bir mücadeleye giriyor. Evet, tek çekirdekle belki yüksek frekansa bağlı olarak biraz daha hızlı olmayı başarabiliyor ama söz konusu genel performans olduğu zaman, söz konusu aynı zamanda enerji verimliliği olduğu zaman, daha az ısınma olduğu zaman, daha düşük soğutma maliyeti olduğu zaman İşte o noktada AMD her halükarda rakibi Intel'in önünde seyretmeyi başarıyor. Bu gerçekten AMD adına büyük bir gelişme. Core i9 10980HK için kesin olan detay şu. Evet, iyi bir performansı var ama bunu kötü bir verimlilikle getiriyor dizüstü bilgisayarlara. Dolayısıyla sadece kalın ve büyük bilgisayarlarda kullanılabiliyor. AMD'nin avantajlı olduğu alanlardan biri de daha verimli tasarım sayesinde bataryadan çalıştığı durumlarda bile Intel'in bataryadan çalıştığı durumlara göre daha iyi performans yaşatabiliyor olması. Bu sayede düşük frekans seviyesinden en yüksek turbo hızına Intel'e kıyasla daha çabuk çıkıyor ve o frekans seviyesinde daha uzun süre kalabiliyor. Zaten bu yüzden tek çekirdek olan kimi testlerde saat hızı daha yüksek olan Intel işlemcilere de kafa tutabiliyor. Ve hatta yer yer bazı durumlarda onlardan hızlı olmayı da başarabiliyor. Bir notum daha var. İşlemcinin standart TDP, yani ısı tasarım gücü 35 Watt. Ancak sistemin tüm kaynakları yük altına girdiği durumlarda bu değer diğer tüm mobil işlemcilerde olduğu gibi bir miktar artış gösteriyor ki konfigüre edilebilir TDP yaklaşım çerçevesinde 55 Watt'a kadar yeşil ışık yakabiliyor. Oyun performansına bakıldığı zaman RTX 2060 Max-Q ile birlikte güçlü bir deneyim vaat ediyor Zephyrus G14. Tam bir oyun canavarı diyemem çünkü işlemcisi muazzam performansa sahip olmasına rağmen bu bilgisayarın sahip olduğu ekran kartı işlemcideki liderliği pekiştirebilecek seviyede değil. Aslına bakılırsa bu bilgisayar sahip olduğu işlemciyle birlikte GeForce RTX 2070, 2080 ve onların süper versiyonlarını destekleyebiliyor. Onları besleyebiliyor ama anlamadığım sebeplerden dolayı üreticiler AMD'nin en yüksek hızlı işlemcilerinin Intel tarafında kullandığı en yüksek hızlı ekran kartlarıyla pekiştirmiyor. En azından şimdilik bunu yapan bir üretici olmadı. Dolayısıyla şu anda AMD tarafındaki en yüksek performans konfigürasyonlar genelde Ryzen 9 serisi mobil işlemcilerin yanına RTX 2060 Max-Q ekran kartı veya AMD tarafında RX 5600 mobil ekran kartı gibi konfigürasyonlar oluşturuyor. Oyun performansı için şunu söyleyebilirim. Test ettiğim bütün oyunlardan keyif aldım. Zephyrus G14 hepsini yüksek kalite ayarlarında akıcı bir şekilde oynatmayı başardı. Dolayısıyla söz konusu oyun olduğu zaman da Zephyrus G14 kendi segmentindeki en iyi ve en güçlü dizüstü bilgisayar modellerinden bir tanesi ama dediğim gibi Intel versiyonlarda biraz daha güçlü ekran kartı seçenekleri de bulunabiliyor. Bu arada yine videonun önceki kısmında ifade ettiğim üzere sizler için entegre grafik biriminin performansını da ölçümledim. Şu an ekrana gelen değerler 1750 MHz'de çıkabilen Vega 8 entegre grafik biriminin elde ettiği değerler. Daha düşük çözünürlük ve kalite ayarlarında CSGO gibi kim oyunlar bu grafik birimi üzerinden oynanabilir, çalışabilir ama tabii ki bu bilgisayar gerçek oyun deneyimini sahip olduğu RTX 2060 MXQ ekran kartıyla sağlıyor. Depolama performansına da bakalım. Asus Zephyrus G14 Intel üretimi SSD kullanıyor ve performansı gerçekten hiç fena değil. Ancak tabii ki söz konusu en yüksek performans olduğu zaman daha yüksek SSD performansına sahip olan dizüstü bilgisayar modellerini daha önce test etmiştim. Kablosuz performansı da oldukça iyi bir bilgisayar Zephyrus G14. Intel tabanlı Wi-Fi 6 kontrolcüsüne ve iyi bir anten tasarımına sahip. Dolayısıyla gerek Wi-Fi gerekse de Bluetooth 5 konusunda kullanıcısını üzmüyor. Bağlantı ve Intel demişken bu bilgisayarda ne yazık ki Thunderbolt 3 desteği bulunmuyor. Dolayısıyla Thunderbolt 3'te yapılabilecek bazı işlemleri bu bilgisayarda doğrudan gerçekleştiremiyorsunuz. Ryzen 9 4900S yüksek performansı dışında aynı zamanda son derece verimli çalışıyor. Bu bilgisayarda masaüstü ortamında bir yandan metin hazırlarken diğer taraftan çok fazla işlemci gücü gerektirmeyen bazı ufak uygulamalarda ve aynı zamanda YouTube'da video izlerken ölçümlediğim İşlemci için ölçümlediğim güç tüketimi 8-8.5 watt seviyesindeydi. Hatta uygulamaya göre bu değer 6 watt'a kadar da düşebiliyor ya da ağırlıklı olarak masaüstü ortamında 6 watt ile 15 watt arasında değişkenlik gösterebiliyor. Bunlar gerçekten oldukça iyi değerler. Az önce de ifade ettiğim üzere ölçümleyebildiğim en yüksek enerji tüketim değeri ise 50-51 watt seviyesinde. Hazır enerji tüketimi ve verimlilik demişken pil performansından bahsedelim. Çünkü Zephyrus G14 yüksek performansı muazzam batarya süreleriyle birleştirebiliyor. Hazır verimlilik ve performans demiş batarya tarafına geçelim ve pil performansına göz atalım. Yaptığım ölçümlere göre bu bilgisayar en yüksek ekran parlaklığında internete bağlı ve makul performans seviyesinde 6 saat civarı pil performansı verebiliyor. Nerede? PCMark'ın Everyday testinde. Daha hafif kullanımda ise bu değer 10 saate kadar çıkabiliyor. Bakın sevgili dostlar, bir oyun bilgisayarından, yüksek performanslı bir oyun bilgisayarından daha fazla performans sunabilen 14 inçlik bir bilgisayar aynı zamanda 10 saate kadar pil ömrü. Bunlar gerçekten 1-2 sene öncesine kadar hayal ettiğimiz değerlerdi ama artık satılan ürünler olarak bu değerlere ulaşabiliyoruz. Muazzam gelişmeler. Her şey mükemmel mi dersiniz? Değil. Bence Zephyrus G14'ün şarj olma süresi biraz daha hızlı gerçekleşebilirdi. Yaptığım ölçümlere göre 180 wattlık orijinal adaptörüyle Zephyrus G14 tamam boş olan pilini %100 doluluk seviyesinde 2,5 saatte ulaştırıyor. Daha hızlı olsaydı daha iyi olurdu tabii ki. Yazılım tarafına da kısaca değineyim. Bu bilgisayarda ön tanımlı bazı Asus uygulamaları bulunuyor ki bunlar arasında en önemlisi Armor Create. Çünkü bu yazılım sayesinde bilgisayarın tüm donanım bileşenlerini takip edebiliyor ve fan profillerine müdahale edebiliyor. Aynı zamanda sıcaklık değerlerini, termal ölçümleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu açıdan son derece önemli bir yazılım olduğunu söylemem gerekiyor. Zephyrus G14 bu yılın gerçekten sürpriz modellerinden. Son dönemde kullanırken bu denli keyif aldığım çok az bilgisayar oldu. Bunun sebebi de 14 inç boyutunda bir bilgisayarın gerçekten müthiş bir performansla gelmesi. Cinebench skorunu baz alacak olursak eğer yüksek performansı masaüstü işlemcilerle bile yarışabiliyor Ryzen 9 4900S. Dolayısıyla tam bir atom karıncaya bakıyoruz. Bunları yaparken keyifli oyun ve eğlence deneyiminde eksik etmiyor. Üstüne üstlük bir mobil iş istasyonu gibi de davranabiliyor. Nerede? Örneğin Photoshop'ta, örneğin Adobe Premiere Pro'da. Tabii ki eksikleri var. Bunları zaten saydım. Örneğin kart okuyucusu yok, örneğin webcam yok, örneğin Ethernet portu yok, örneğin Thunderbolt 3 teknolojisi desteklenmiyor. Bunların bir kısmı olsa iyi olurdu gerçekten. Ayrıca termal başarım ve fan gürültüsü anlamında hiç fena olmayan işler yapıyor olsa bile bence bu bilgisayar biraz daha kaslı, biraz daha güçlü bir soğutma sistemiyle çok daha iyi bir performans, kendisine çok daha yakışır bir termal başarım sergileyebilirmiş diye düşünüyorum. Tüm bunları ek olarak bence bu atom karınca RTX 2060 MXQ değil, daha yüksek performanslı bir ekran kartını hak ediyormuş. En azından RTX 2070'de gelebilirmiş. Öyle bir durumda tam bir sansasyonel oyun makinesine dönüşebilirmiş. Şu anda sunduğu oyun deneyimi de son derece güzel ama işlemcinin müthiş performansını dikkate aldığımız zaman bence ekran kartı o performansı ayık uydurmakta zorlanıyor. Ama günün sonunda Zephyrus G14 gerçekten beni benden alan çok güzel bir bilgisayar olmuş. Hem AMD mühendisliği adına hem de Asus mühendisliği adına yılın en önemli bilgisayar modellerinden birisi Asus Zephyrus G14. Ben de tabii ki bütçesi el veren çünkü pahalı bilgisayar modellerinden bir tanesi ama bu boyutta, bu taşınabilirlikte yüksek performanslı bilgisayar arayan kullanıcılara gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğim modellerden bir tanesi olmuş Zephyrus G14. Sevgili dostlar, ben Erdo Özdağ. Bu videomuzda 2020'nin atom karıncası olan ultra yüksek performanslı ama aynı zamanda yüksek taşınabilirlik sunan Asus Zephyrus G14'e mümkün olan her açıdan detaylıca bakmaya çalıştık. Umarım sizler için faydalı bir videoya imza atabilmişimdir. Dostlar, bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın. Lütfen kendinize iyi bakın. Bu arada eğer Donanım Haberi'nin YouTube kanalına abone değilseniz abone olmayı da tabii ki değerlendirebilirsiniz. Hoşça kalın, görüşmek üzere.